Ayrım 93, sayfa 460. Tamam. Tavlalardan uruşkun koparıp yediler. Taze uruşkunun bahar kokusu genizlerinde kaldı. Alıştık oya tam öğle vakti ulaştılar. Yoğun ılık bir güneş almıştı ortalığı. Çiçeklere oğul verir gibi arılar çokulmuşlar. Uğultuları da uzaktan duyuluyordu. Kayalıkların arasında bir insan başının inip kalktığını görünce hepsi birden "Salman!" diye bağırarak ırmağı aşağı aldılar, yatırdılar. Suyun kıyısına varıp yarın dibine birbirinin üstüne yığılışarak sokuldular. Orada beklemeleri çok uzun sürmedi. Yarın üstüne sel yatağından sürünerek çıkan Aşık Ali bağırdı. "Hiç kimsecikler gözükmüyor. İyi bak." "İyi baktım, hiç kimse yok." Yorgun bitkin yardan yukarı yola çıktılar. Köye kadar konuşmadan derin bir düşüncede yürüdüler. Birden de evlerine dağıldılar. Akşamüstü kuzeyden otları, ekinleri toprağa yatıran, ağaçların dallarını kıran, çiçekleri koparıp uçuran bir poyraz patladı. Köyün içini göz gözü görmez bir toz kapladı. Ağızları burunları tozla doldu köylülerin. Toz en kuytu yerlere, ağaçların kabuklarının altına kadar işledi. Her şey bembeyaz bir tabaka altında kaldı. Poyraz gittikçe azıtıyordu. Karanlık kavuşurken yel biraz diner gibi etti. Ardından da bastırdıkça bastırdı. Yatsı ezanı vakti bir tek insan dışarıda kalmamıştı. Ne kedi ne köpek ne de herhangi bir canlı. Evlere kuytularla dolmuşlar, sert esen yelin dünyayı birbirine katan uğultuyu dinliyor, korkuyorlardı. Üstlerindeki dağdan aşağı taşlar yuvarlanıyordu. Köy uzun bir çığlıkla sarsılıncaya kadar bu böyle sürdü. Çığlığın arkasından karmakarışık sesler geldi. Sonra da bağırtılar birbirine karıştı. Dışarıya korkuyla fırlayan köylüler nar ağacının oradan, kaktüslerin üstünden İsmaila konağından karanlığa büyük bir top yalımın aktığını gördüler. Az bir sürede yangın bütün konağı sarıverdi. Konağın yalımdan hiçbir yeri gözükmüyordu. Yalnız bir tepe gibi koskocaman bir yalıp uzayıp kısalarak, sağa sola yatarak, parça parça savrulup koparak, karanlığın içinde eriyerek, çatırdayarak gittikçe büyüyordu. Köpek, at, sığır, eşek sesleri, insan bağırışmaları birbirine karışmış bir uğultuya dönüşmüş, uğultu kayalıklarda yankılanıyordu. Mustafa daha yangın başlar başlamaz kendisini hemen avlunun dışına atmış, kanlı ağacın dibine gelmiş, köpeğiyle birlikte yerleşmişti. Don gömlek uykularından fırlamış köylüler yanan konağın göresine halkalanmış, Poyraz'ın alabildiğine savurduğu yangını seyrediyordu. Zero, Hasan Ağa, Pero, Hacer, yangın kapıyı sararken kendilerini ancak dışarıya atabilmişler. Onlardan daha önce uyanıp yangına koşmuş kalabalık halkaya katılmışlardı. Donup kalmışlar, hiç sesleri çıkmıyordu. Konak iyice tutuştuktan sonra yangın çatırtısına bir de kurşun sesleri karıştı. Kurşunlar konağın üstündeki kayalıktan İsmail Ağa'nın vurulduğu yerden geliyordu. Sefer daha yangından önce onların arkasındaki kayalığa tutmuş, o da kalabalığın üstüne kurşun sıkanlara ver ediyordu kurşunu. Gelenlerin 7 kişi olduğunu anlayan Sefer'in tuttuğu kaya dibi çok sağlamdı. Tepesine gelip dikilmeden onu kimse burada vuramazdı. Çok deneylerden geçmiş yaşlı eşkıya Sefer de yanına bu durumda kimseye yaklaştırmazdı. Yangın tan yerleri ışıncaya kadar çatırdayarak, dökülerek sürdü. Bu arada yangın köyün poyraz altına gelen birkaç ot evini de almış, o evlerden de hiçbir şey kurtulamamıştı. O insanlar ancak canlarını dışarıya atabilmişlerdi. Yel alabildiğine kesilmeden esiyordu. Bu arada birkaç ses aralıklarda "Yandım anam!" diye bağırmış, sonra da susmuşlardı. Sefer kaç kişiyi vurduğunu çok iyi biliyordu. Görerek sıkmıştı kurşunları. Ve kurşunların arasında Salman'ın sesini duyamamış, buna da öfkeden deli olmuştu. Kurşun sesleri birden kesilince Sefer usulcana yukarı doğru kayarak kısık gediği tuttu. Kaçanlar ya köyün içinden geçerek dağa vuracaklar ya da kısık gediye gelip oradan kayalıkta yamaca geçeceklerdi. Kısık gedikte 3 kişinin koşarak çeşmenin oraya çıktıklarını gördü. Karşısında kepir taşlı yolu geçip önlerine kesmek için yerinden fırladı. Bozbelioğlu'nun damının arkasına varınca üçünü de çeşmenin üst başında yakalayabilir, vurabilirdi. Muhtar Mustafa'nın evinin arkasındaki kayalığa geldiğinde üç karartıyı gözden yitirdi. Az daha yukarıya kayıp bir çalının dibinde soluğunu tutarak bekledi. Bu sırada önündeki taşa kurşunlar yağmaya başladı. Sefer yere yatmış bekliyordu. Bir süre sessizlik oldu. Sefer de hiç yerinden kıpırdamıyor. En küçük bir çıtırtı bile çıkarmıyordu. Aşağıdan bir kaynaşma, bir tuhaf sesler gelirken izlediği üç kişiden birisinin tam önünde bittiğini gördü. Rahatça nişan alıp bir kurşunda adama alnından vurarak düşürdü. Adamdan en küçük bir ses bile çıkmadı. Öteki iki kişi yamaca doğru koşarak tırmanıyorlardı. Nişan alarak her ikisine de kurşunları salladı ama ötekiler kendilerini yere attılar. Vuramadığını anladı. Sağdaki sel yatağına inip önlerini kesmek istediği artık adamlar gözükmüyor. Bir çalının dalındaki ak bir gömlek esen yelde sallanıp duruyordu. Sefer kendi kendine bu salmanın eski huyudur diye gülümsedi. Oraya oturup düşünmeye başladı. Salman gene durağa, kartalların oraya çıkacak, izini yitirecekti. Onun bir yerlerde kendisini sıkıştırıp avlayacağını da biliyordu. Sabah oldu, gün açıldı. Köylüler daha yanmış dökülmüş, yer yer duvarları da çökmüş, konağı bitmiş, tüten yangının yöresinde sessizce bekleşiyorlardı. Mustafa ile çocuklar da kanlı ağacın altında birbirlerinin üstüne yılmışlar, kıpırdasız sessiz öyle duruyorlardı. Sanki orada 40 günlük uykudaydılar. Konaktan hiçbir şey kurtulamamıştı. Zera Hatun'un Mersin'den getirdiği paralar bile Abbas Usta'nın elinden çıkmış nakışlı ceviz sandığının içinde kalmıştı. Ellerinde avuçlarında kalan dün Arif Saim Bey'in verdiği ve Zera'nın kuşağının arasında soktuğu paraydı. Süllü de Mustafa'nın aldırdığı tayları daha yangın tavadan tavlaya atlar atlamaz tavladan çekmiş, nereye gittiği belirsiz almış götürmüştü. Köylünün ağzını bıçaklar açmıyor, Zero'ya kimse teselli etmek için bile bir tek ses söz söyleyemiyordu. Mustafa'm niye, nerede diye bağırdı Zero. Kanlı ağacın altını gösterdiler ona. Zero koşarak oğluna gitti. Çocukların arasından onu çekip aldı, bağrına bastı. Çok şükür Allah'ıma, çok şükür, sen sağsın ya dedi. Köylüler de çok şükür Zero. Buna da şükür dediler. Zero oğlunu kucaklamış, onunla konuşurken köylülerin koşarak kayalığa gittiklerini gördü. Salman vurulmuş, Salman vurulmuş. Orada cansız gibi oturmuş kalmış çocuklar birden canlandılar. Mustafa da anasının elinden kurtuldu. Salman vurulmuş. Çocuklar önlerinde Mustafa kayalıktaydılar. Zero da arkalarından gelmişti. Salman bu, Salman. Uzun boylu sapsarı kesilmiş bir adam hançeri, çapraz çapraz bağlamış fişekleri, boynunda dürbünü, ayağında çarığı, dizleme nakışlı yün çorabıyla orada nar ağacının yaşlı gövdesinin dibinde dışarı fırlamış kalın köklerin üstünde ağzı yukarı yatıyordu. Gözleri ardına kadar açıktı ve çok tuhaf. Göğün bir noktasına bakıyordu. Kanı kayanın çukuruna göllenmiş, kanın üstünde üç tane yeşil sinek çakarak öfkeli öfkeli uçuşuyorlardı. Sapsarı kesilmiş adamın hiçbir yerinde bir damla kan bile bulaşmamıştı. Salman ölmüş. Bu Salman değil dedi Zero içini derin derin çekerek. Koşarcana kayalıkları atlayarak öbür öleye gitti. Köylüler onun yöresine sarılmış suskun bekleşiyorlardı. Zero iterek kalabalığa yardı. Bu ölü de ağzı aşağı kapanmış, iki kayanın arasına sıkışmış bir kan gölü arasında kalmıştı. Üç tane yeşil sinek de gene çakarak onun üstünde uçuşuyordu. Bu Salman dedi bir kadın. İşte bu o kör olası. Saçlarına bakınsana, diken diken, hem de sapsarı, bu Salman işte vurulmuş. Kimse ölüyü döndürüp bakamıyordu. Bu Salman değil dedi bir yaşlı bir erkek. Bu Salman dedi genç bir kız. Bu Salman dedi köyün imamı. Ben hiç Salman'ı bilmez miyim? Bunlar köye geldiklerinde onun yaralarını ben iyileştirirdim. Ben de merhem yaptım onun yaralarına dedi Havana. İmam da bilir o günleri. Bilirim dedi imam. Ölünün başında böyle tartışarak öğleye kadar yediler. Kimse ölüyü çekip de yüzüne bakamıyordu. Bu Salman değil, dedi Zero. Ne biliyorsun? Ben Salman'ı bilmez miyim? Sen onu unutmuşsun, dedi imam. Öğleye az geç o ölüyü bırakıp ötekine gittiler. Bu yaşlı aksakallı bir adamdı. Filin tası çok uzağa düşmüş, yan üstü kıvrılıp yatmıştı toprağın üstüne. Burnunun ucunda mavi gür bir sütleyen çiçeği salkım saklım açmıştı. Çiçeği bal arıları sıvanmış, ince tüylü dalları eğmişlerdi yaşlı adamın kırışık yüzüne doğru. Adamın mor püsküllü fesi başından yarı yarıya çıkmış, tüysüz baş azıcık aşağı doğru sarkmıştı. Kuşağının altındaki çifte tabancası çıplaktı. Bıyığının bir ucu kana batmış, ağzı açık kalmıştı. Güler gibi bir havası vardı. Bir yeşil sinek hızla vınlayarak, dünyayı gürültüye boğarak, sakallı başın yöresinde bir topaç gibi dönerek uçuyordu. Köylüler sessizce başları önde ağır ağır köye indiler. Konağın yerinde tüten dumanlara şöyle bir göz ucuyla bakıp evlerine dağıldılar. Çocuklar hep bir arada kayalıkta kaldılar. Birbirlerine bir şey belli etmeden ağzı aşağı kapanmış ölüye bakıyorlardı. Ne oldu ne olmadı birden iki çocuk kavgaya tutuştu. Kimse onları ayıramıyordu. Sonunda Mustafa buyurucu bir sesle. Kesin ulan, dedi, kesin be. Çocuklar hemen kavgayı bıraktılar, ardından da usulca ölünün yanına doğru kaymaya başladılar. Gelip nar ağacının az ötesine durdular. Üzerinden bir bulutun gölgesi geldi geçti. Ölü sarı başını üç kere salladı. Bunu Mustafa'dan başka kimse görmedi. Ölünün sırtı da kabarıp kabarıp iniyordu. Çocuk belli belirsiz titriyor, kaleye doğru alıp yatırmak istiyor, yerinden bir türlü kıpırdayamıyordu. Bir ara ölü kalkar gibi etti. Sırtı kabardı indi, kabardı indi. Mustafa büyümüş, fal taşı gibi açılmış gözleriyle bir umar arar gibi yöresindeki çocukları teker teker baktı. Onlar da çok korkmuşlardı. Bir yaprak düşse önlerine fırlayıp kaçacaklardı. Mustafa arkasına kaleye, aşağıda tüten kapkara kesilmiş konağın yerine, yıkık duvarlarına baktı. Başı döndü. Başının dönmesiyle de olduğu yerden ölünün yanına atlayıp koluna yapıştı. Çekiştirerek onu döndürmeye çalıştı. Arkasından Kuş Mehmet, Aşık Ali, Çocuk Nuri, Tırtıl Yusuf atıldılar. Hemencecik ölüyü döndürüp yana sırt üstü yatırdılar. Bu Salman değil, diye güldü Mustafa. Çocuklar ölünün başında kahkahayla gülüyorlardı. Güldükçe birbirlerine kışkırtıyorlar. Şunun burnuna bakın, kurşunu. Burnuna, şunun kulağına bakın kulağına, şunun dilsiz ağzına bakın ağzına, diyorlar, gülüyorlardı. Çınçın gülme sesleri bir su gibi yukarıdan aşağıya köye iniyordu. Şunun gözlerine bakın gözlerine. Kurşunu yiyince kapayamadan ölü vermişti. Şunun diline bakın diline. Kana batmış, kendi kanını kendi yalamış. Çocuklar kasıkları karınları ağrıncaya kadar güldüler. Köye indiklerinde bile hala gülmeleri durmamıştı. O gülünç ölüyü gözlerinin önüne getirip basıyorlardı kahkahayı. Çocuklar ikindi üstü jandarmalar köye gelinceye kadar birbirlerinden ayrılmadılar. Jandarmaların başı geldikten, yedikten gözükür gözükmez de çil yavrusu gibi evlerine dağıldılar. Ortada bir tek çocuk bile kalmadı. Mustafa'yı da Mehmet evlerine götürdü. Jandarmalar, doktor, savcı gelinceye kadar kayalıkta ölülerin başında 3 gün nöbet tuttular. Ölüler kokup davul gibi şiştiler. Köylüler kokudan geceleri bile uyuyamıyorlardı. Doktorla savcı köye girer girmez her şeyi anladılar. Ölüler gene alabildiğine kokmuşlar, gene o korkunç koku taşa, toprağa, suya, ağaca sinmişti. Gömün şunları, diye bağırdı savcı caminin önüne gelince, bu koku beni öldürecek. Gömün, dedi doktor, burnunu tutmuş. Bu ne koku? Allah'a kadar kokuyor. Gömelim, dedi imam. Görülmüştür, görülmüştür, dedi jandarma komutanı.